Ayrım 5, sayfa 48, Lazarus, Lars Kepler, 9. bölüm. Pellerina babasıyla birlikte Gamla Enskede'deki Björk Wegen'de kırmızı kiramit çatılı, parlak kırmızı sıvalı bir evde yaşıyordu. Yaşlı elma ağaçları ve çimenler minik buz kristalleriyle ışıldıyordu. Saga dış kapıyı kapatırken Pellerina eve koşup zili çaldı. Lars Erik Bauer'ın üzerinde fitilli kadife pantolonu ve beyaz, buruşuk, açık yaka gömleği vardı. Saçını belki bir ay önce kestirmişti ama dağınık kır saçları ona çekici, eksantrik bir hava vermişti. Saga babasını her gördüğünde bu kadar yaşlanmış olmasına şaşırıyordu. Babası Pellerina'nın tulumunu çıkarmasına yardım ederken ona "İçeri gelsene" dedi, "akşam yemeğine kalabilirsin Saga." "Vaktim yok." diye karşılık verdi Saga hiç düşünmeden. Pellerina'nın kalın gözlük camları buğulanmıştı, onları çıkardı ve merdivenden odasına koştu. "Peynirli makarna yapıyorum, çok sevdiğini biliyorum."
"Çocuk kendi o."
"Ne istersin söyle, markete gidip alabilirim." dedi babası.
"Yok," dedi Saga gülümseyerek, "önemi yok, her şeyi yerim, peynirli makarna da olur."
Lars Erik onun kalacak olmasına gerçekten sevinmişti. Kabanını alıp astı ve rahatına bakmasını söyledi.
"Meldis'ten iki kızın ona pek iyi davranmadığını düşünüyorum," dedi Saga.
"Ne yönden?" diye sordu babası.
"Bilmiyorum, öyle hissettim sadece yüz ifadelerinden."
"Pellerina bu tür durumların üstesinden genelde kendi başına geliyor ama onunla konuşurum," dedi babası ve birlikte üst kattaki kardeşinin odasına çıktılar. Lars Erik kardiyologtu ve Pellerina'nın daha önce yaşadığı sıkıntıların nüksetme ihtimali olduğundan kızının kalbini izlemek için profesyonel bir EKG makinesi satın almıştı. O elektrotları Pellerina'nın göğsüne bağlarken Saga da kız kardeşinin son çizimlerine göz attı. Geçirdiği ameliyatlardan kalan soluk yara izi göğüs kemiğinden aşağıya dikey olarak uzanıyordu. Lars Erik "ben yemeği hazırlamaya başlayayım" diyerek yanlarından ayrıldı.
"Çok salak bir kalbim var benim" diye iç geçirdi Pellerina gözlüklerini tekrar takarken.
"Dünyanın en iyi kalbi o," dedi Saga.
"Babam benim çok cesur ve dayanıklı bir kalbim olduğunu söylüyor," diye gülümsedi.
"Haklı, ayrıca dünya üzerindeki en iyi kardeşsin." Pellerina Saga'nın uzun saçlarına uzanarak "en iyisi sensin, Elsa'ya benziyorsun," diye mırıldandı. Disney prensesiyle kıyaslanmak Saga'yı genelde kızdırırdı ama Pellerina'nın kendisini ve Saga'yı karlar ülkesindeki kız kardeşler gibi görmesi hoşuna gidiyordu. "Saga," diye seslendi Lars Erik merdivenin dibinden, "biraz gelebilir misin?" Saga kız kardeşinin yanağını okşayarak "hemen döneceğim Anna," dedi.
"Tamam Elsa."
Saga içeri girdiğinde Lars Erik pırasa doğuruyordu. Mutfak masasının üzerinde bir paket vardı. Alüminyum folyoya sarılıp üzerine "sevgili kızım Saga'ya" yazılı kağıttan bir kalp tutturulmuştu.
"Ambalaj kağıdım bitmiş de," dedi babası özür dileyerek. "Hediye istemiyorum baba."
"Önemli bir şey değil, sadece bir hatıra." Saga folyoyu yırtıp buruşturarak parlak bir topa dönüştürdü ve çiçekli karton kutunun yanına koydu.
"Açsana," dedi Lars Erik, yüzünde kocaman bir gülümsemeydi.
Kutunun içinde şerit kağıtlara oturtulmuş eski moda porselen bir Noel elfi vardı. Koyu yeşil kostümü, delici gözleri, pembe yanakları ve küçük güleç ağzıyla sevimli bir şeydi. Büyük bir yulaf lapası kasesini kucaklamıştı. Kendi Noel elifiydi bu. Her Noel'de ortaya çıkartılır, kasenin içine pembe ve sarı şekerlemeler doldurulurdu.
"Aslında ne zamandır bunlardan arıyordum," dedi Lars Erik. "Bugün Solna'da girdiğim antika dükkanında birden karşıma çıktı."
Saga annesinin babasına kızdığı bir gün elfi yere fırlatıp parçaladığını hatırlıyordu. "Teşekkürler baba," diyerek kutuyu masanın üzerine bıraktı. Pellerina'ya bakmak için tekrar üst kata çıktığında kız kardeşinin nabzının koşuyormuş gibi hızlandığını fark etti. Pellerina yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle ağzı açık telefonuna bakıyordu.
"Ne oldu?" diye sordu Saga endişeli bir sesle. Kimse göremez, kimse göremez dedi kız kardeşi telefonu göğsüne bastırarak.
Baba diye seslendi Saga.
İzin yok.
Merak etme tatlım dedi Saga. Sadece bana neye baktığını söyle.
Hayır.
Lars Eric merdiveni koşarak çıkıp odaya girdi.
Babana söyle dedi Saga. Hayır diye haykırdı Pellerina.
Ne oldu Pellerina? Yemek yapıyordum dedi babası. Onu konuşmaya teşvik etmek için. Telefonunda bir şey var diye açıkladı Saga.
Göster onu bana dedi Lars Eric elini uzatarak. İzin yok dedi Pellerina hıçkırarak.
Kim diyor bunu diye sordu babası.
E-postada yazıyor.
Ben senin babanım, dolayısıyla iznim var. Pellerina telefonu ona uzattı ve Lars Eric kaşlarını çatarak mesaja baktı.
Ah tatlım dedi gülümseyerek telefonu bırakırken, bu gerçek değil biliyorsun değil mi? Göndermek zorundayım yoksa?
Hayır zorunda değilsin. Bizim ailemiz kimseye böyle aptalca mesajlar yollamaz dedi Lars Eric sertçe.
Şu zincir e-postalardan mı dedi Saga.
Lars Eric evet gerçekten çok saçma diye cevapladıktan sonra Pellerina'ya döndü. Onu sileceğim.
Hayır lütfen diye yalvardı kızı ama Lars Eric çoktan silmişti.
Hepsi gitti işte diyerek telefonu ona geri verdi. Artık unutabiliriz.
Bana da zincir postalar geliyor dedi Saga.
Ama seni de görmeye geliyorlar mı?
Kim?
Palyaço kızlar diye fısıldadı Pellerina gözlüklerini burnuna doğru iterek.
O gerçek değil ki, hepsi uydurma dedi babası.
İnsanları korkutmak isteyen küçük bir çocuğun başının altından çıkmış bir şey.
Lars Eric elektrotları çıkartıp EKG monitörünü kapattıktan sonra Saga kız kardeşini alt kata taşıyıp televizyonun karşısındaki kanepeye yatırdı. Onu bir battaniyeye sarıp her zamanki gibi karlar ülkesini açtı. Hava artık kararmıştı. Saga babasına yardım etmek için mutfağa geçti. Lars Eric krema, yumurta ve rendelenmiş peyniri makarnanın üzerine döker dökmez Saga silikon fırın eldivenlerini takıp yemeği fırına koydu.
E-postada ne yazıyordu diye sordu alçak sesle.
Lanetten kurtulmak için e-postayı 3 kişiye gönder diye iç geçirdi babası. Yoksa palyaço kızlar sen uyurken gelip gözlerini oyacak gibi bir şey. Onun neden korktuğunu anlayabiliyorum dedi Saga.
Pellerina'ya bakmaya gittiğinde uykuya daldığını gördü. Saga küçük kızın gözlüğünü çıkarıp sehpanın üzerine koydu.
Uyumuş dedi mutfağa döndüğünde.
Yemek vaktinde onu uyandırırım, hep böyle. Okul onu yoruyor.
Gitmeliyim dedi Saga.
Yemek yemeye vaktin yok mu diye sordu babası.
Hayır.
Lars Eric aldığı hediyeyi getirip kabanını uzattı.
Elfini unutma diye hatırlattı ardından. O burada kalabilir dedi Saga kapıyı açarken.
Lars Eric kapı aralığında durmuştu. Işık buruşuk yüzünde ve dağınık saçlarında oynuyordu.
Hoşuna gider sanmıştım dedi alçak sesle.
Saga o işler öyle olmuyor diyerek uzaklaştı.
10. Bölüm. Saat 3'tü ve beyaz gökyüzü çoktan kararmaya başlamıştı. Yuna'nın devriye gezmeye hiçbir zaman itiraz olmamıştı ama Nils Ole'nin ziyaretinden sonra dünya daha tehlikeli bir yer olmuştu sanki. Adolf Friedrich Kilisesi'nin önündeki ferforje parmaklıkları geçerken açık bir mezarın etrafına dizilmiş siyahlar içinde bir grup gördü. Çevredeki mezar taşları tahrip edilmiş gamalı haçlarla kaplanmıştı. Yoğuna Olof Palme Caddesi'nden geçerken bir Thai restoranının penceresinden birinin el salladığını fark etti. Sarhoş bir kadın masasından kalkmış ona bakıyordu. İyice yaklaştığında kadın tam onun önündeki pencereye tükürdü. Yoğuna pazarcıların meyve sebze sattığı Hötörgöt'e doğru devam etti. Aklı hala Oslo'daki mezar soyguncusundaydı. Summa'nın kafatasını Norveç'ten geri alır almaz diğer kalıntılarıyla birlikte yeniden gömmeyi planlıyordu. Olanları Lumi'ye anlatıp anlatmama konusunda kararsızdı. Çok üzüleceği kesindi. Yuna konser salonunun önünden geçmişti ki sesinden saldırgan ve sarhoş olduğu anlaşılan bir adamın bağırdığını işitti. Bir cam şişenin kırıldığını duydu. Dönüp baktığında yerdeki yeşil cam parçalarını gördü. İnsanlar açıkça uyuşturucunun etkisinde olan bir adamdan kaçıyordu. Adam tıraş olmamıştı. Sarı saçları karmakarışık bir yumak halinde ensesinde toplanmıştı. Paralanmış deri bir ceket, altına da kasık çevresi ve bir bacağı çiş lekesiyle koyulaşmış bir kot pantolon giymişti. Adamın ayağında ayakkabı ya da çorap yoktu. Yuna adamın bir ayağının yaralı olduğunu, kanının kaldırıma aktığını görebiliyordu. Adam aceleyle oradan uzaklaşan bir kadına küfretti, sonra yüzünde buyurgan bir ifadeyle durdu ve çok önemli bir şey söyleyecekmiş gibi bir parmağını etrafındakilere doğrulttu. ''Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.'' Yuna yaklaştığında zihni bulanık adamın arkasında genç bir kızın durduğunu gördü. Kirli yüzünde üzgün ve dokunsalar ağlayacakmış gibi bir ifade vardı. Pembe eşofman üstü onu soğuktan koruyan tek giysiydi. ''Artık eve gidebilir miyiz?'' diye sordu adamın ceketini çekiştirerek. ''Bir, iki, üç.'' Adam dengesini kaybedince düşmemek için elektrik direğine uzandı. Gözleri kaymıştı sanki. Göz bebekleri iğne ucu kadar küçülmüştü ve ince burnundan sümük akıyordu. ''Yardıma ihtiyacın var mı?'' diye sordu Yuna. ''Evet, lütfen.'' diye mırıldandı adam. ''Ne yapabilirim?'' ''Sana gösterdiklerimi vur.'' ''Silahın var mı?'' ''Gösterdiğim herkesi.'' Yuna sakinliğini bozmadan ''Kes şunu.'' diye araya girdi. ''Tamam, tamam.'' diye mırıldandı adam. ''Silahın var mı?'' Adam önce durup onlara bakan bir adamı, sonra bebek arabasıyla yanlarından geçen bir kadını işaret etti. ''Baba!'' diye yalvardı kızı. Yuna ona ''Korkma ama babanın üzerinde silah var mı öğrenmeliyim.'' dedi. ''Biraz dinlenmesi lazım, hepsi bu.'' diye fısıldadı kız. Yuna adama ellerini başının arkasına koymasını söyleyince adam Yuna'nın dediğini yaptı. Ama elektrik direğini bıraktığında dengesini kaybederek konser salonunun mavi duvarının dibine düştü. ''Nasıl bir uyuşturucu aldın?''
''Sadece biraz ketamin ve biraz da uyarıcı.''
Yuna kızın yanına çömeldi. Babası yine parmağıyla insanları işaret etmeye başlamıştı.
''Kaç yaşındasın?''
''6,5.''
''Bir ayıcığa bakabilir misin?''
''Ne?''
Yuna çantasını açıp içinden peluş oyuncağı aldı. Sıkıntılı bir dönemden geçen ya da şiddet içeren bir olaya tanık olan çocuklara vermeleri için Noel öncesinde polislere ayıcık dağıtılmıştı. Uyuşturucu sorunu olan ailelerde genelde alabilecekleri tek hediye bu olurdu. Kız üzerinde çizgili bir üst ve göğsünde büyük kırmızı bir kalp olan ayıcığa baktı.
''Ona bakmak ister misin?'' dedi Yuna gülümseyerek.
Kız ona utanarak bakıp ''Hayır.'' diye fısıldadı.
''İstersen alabilirsin.'' dedi Yuna.
''Gerçekten mi?''
''Ama ona bir isim vermelisin.'' dedi Yuna peluş oyuncağı kıza uzatırken.
''Sonya.'' dedi kız ayıcığı boynuna bastırarak.
''Çok güzel bir isim.''
''Annemin ismiydi.'' dedi kız.
''Babanı hastaneye götürmeliyiz. Yanında kalabileceğin kimse var mı?''
Çocuk başıyla onaylayıp ayıcığın kulağına bir şeyler fısıldadı.
''Büyük annem.''
Yuna ambulans çağırdıktan sonra sosyal hizmetlerden bir tanıdığını aradı ve ondan kızı alıp tespit ettikleri adrese götürmesini istedi. Kıza durumu açıklamayı bitirdiğinde olay yerine bir polis aracı geldi. Mavi ışıkları asfaltta yanıp sönüyordu. İki üniformalı meslektaşı arabadan indi ve Yuna'yı başlarıyla selamladılar.
''Yuna Linna, amirin telsizle bana ulaştı.'' dedi işlerinden biri.
''Carlos bu.
Telefonuna cevap vermeni istiyor.''
Yuna telefonunu çıkardığında zil sesi olmasa da Carlos Eliasson'un, Ulusal Operasyon Birim Başkanı, kendisini aradığını gördü.
''Yuna.'' diye cevapladı. ''Çalışırken rahatsız ettiğim için üzgünüm ama bu öncelikli bir konu.'' dedi Carlos.
''Alman polisinden bir başkomiser, BKA'dan. Dipnot, Bundeskriminalamt, Federal Kriminal Dairesi.
Clara Fischer, en kısa zamanda seninle konuşmak istiyor.''
''Ne için?'' Bir ön soruşturmada onlara yardımcı olabileceğini söyledim. Rostock polisi bir kamp alanında meydana gelen bir ölümü araştırıyor. Muhtemelen cinayet. Kurbanın ismi Fabian Dissinger. Köln'deki yüksek güvenlikli bir psikiyatri biriminden kısa süre önce çıkan bir seri tecavüzcü.
Ben hala gözetim altındayım ve şu an devriye geziyorum.
Özellikle seni istedi diye araya girdi Carlos.
11. Bölüm. Yuna arabalar ve bisikletlerle dolu asfalt araç yolları olan büyük taş evlerin ve açık yeşil tarlaların yanından geçti. Stockholm'den kalkan uçak bir saat önce Rostock Lage havaalanına inmişti. Yuna bir BMW kiralayıp 19. otobandan kuzeye gitti. Başkomiser Clara Fischer'in neden özellikle kendisinden yardım istediğini bilmiyordu. Tanışmıyorlardı ve kamp alanında ölü bulunan adam da Yuna'nın ilgilendiği hiçbir davada karşısına çıkmamıştı. Clara Fischer, Yuna'dan tam olarak hangi noktada yardım beklediğini belirtmemişti. Ancak Alman ve İsveç polis güçlerinin işbirliği uzun bir geçmişe dayandığından Carlos gitmesine izin vermişti. Yuna uçuş sırasında kurban hakkında Bundeskriminalamt tarafından kendisine gönderilen 3 dava dosyasını okuyacak zamanı bulmuştu. Fabian Dissinger, Almanya, Polonya ve İtalya'da hem erkeklere hem kadınlara yönelik 23 şiddetli tecavüzden mahkum edilmişti. Bir psikiyatri raporuna göre sadist eğilimleri ve psikopati özellikleriyle antisosyal kişilik bozukluğuna sahipti. Yuna sola keskin bir dönüş yaparak aracını ormanlık alana doğru sürdü. Sağ tarafındaki açıklıkta çamurlu bir motokuras parkuru gördü. Ama Ostseekamp Rostocker Heide kamp alanına kadar ağaçlardan başka bir şey görmedi. Yuna polis koridorunun hemen dışına park ettikten sonra kendisini bekleyen bir grup Alman polisinin yanına döndü. Kış güneşi karavanların çatısındaki kablolara ve çanak antenlere vuruyordu. Başkomiser Clara Fischer koyu kahverengi gözlü uzun boylu bir kadındı. Alınganlık yapabileceğini gösteren kibirli bir tavrı var gibiydi. Yuna'nın yaklaşmasını izlerken delici bakışları daha da keskinleşmişti sanki. Kısa kıvırcık saçları şakaklarında kırlaşmıştı. Kalçalarını kapatan siyah deri bir ceket ve çamurlu zeminde iyice grileşmiş alçak topuklu siyah deri bir çizme giymişti. Clara, Yuna'yı yüz ifadesindeki en ufak bir değişim bile son derece önemliymiş gibi dikkatle inceliyordu.
''Bu kadar kısa sürede geldiğin için teşekkürler.'' dedi, onunla göz temasını kesmeden tokalaşırken.
''Kamp alanlarını severim.''
''Harika.''
''Ama neden buraya geldiğimi de merak ediyorum.'' diye belirtmeden edemedi.
Clara Fischer, Fabian Dissinger'in ölümü Almanya için büyük kayıp olduğu için değil elbette diye cevapladı ve arazi parçalarından birine doğru ilerlemeye başladı. Yuna kamp alanını çaprazlamasına geçen asfalt yolda onu takip etti. Güneşin beyaz ışınları çıplak ağaç tepelerinin arasından parlarken hava da çok soğuktu.
''Hak ettiğini buldu demiyorum ama elimde olsa hayatının geri kalanını hapiste geçirmesini isterdim.'' dedi sakince.
''Yersiz bir düşünce değil.''
Duş bölümünü ve küçük bir büfenin önünden geçtiler. Birkaç kampçı kordonun dışında durmuş telefonlarıyla olay yerinin fotoğrafını çekiyordu. Kırmızı beyaz plastik şerit rüzgarda dalgalanıyordu.
Clara yersiz bir düşünce değil diye tekrarlayarak ona baktı. Berlin'deki bazı meslektaşlarımızın geçen hafta bir vaka üzerinde çalışmayı reddettiğini biliyorum. Bildik bir pedofil bir okulun yakınındaki hendekte boğulmuş halde bulundu. Aynı zamanda Spandau'da genç bir kadının gasp edilip öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı da bırakmak zorunda kaldıkları için bunu anlayabiliyorum.
Boş bir bira kutusu geri dönüşüm kutularını çevreleyen kum yığınına yuvarlandı. Kırık cam parçaları güneş ışığında parıldıyordu ve bir balonlu naylon öbeği de iki konteynerin arasına sıkışmıştı. Yuna ile Clara kışın kapatılmış eski karavanların arasından sessizce yürümeye devam ettiler. İç kordonu koruyan iki üniformalı memur Clara'yı saygıyla selamladı.
2005'ten kalma bir Cabi 58 dedi Clara başıyla karavanı işaret ederek. Dissinger son 2 ay 4 gün bunu kiralamış.
Yuna briketlerin üzerine konulmuş kutu gibi karavana baktı. Kızıl kahverengi pas izleri çatıdaki eğri antenin yanından aşağıya akmıştı. Beyaz tulumlu iki adli tıp görevlisi karavanın önündeki çakıllı kısımda duran kamp masasının etrafındaki zemini inceliyordu. Ve numaralandırılmış çubuklar bulguların yerini işaretliyordu. Yağmur suyu ve ölü sineklerle dolu isli bir alüminyum tencere vardı.
Gönderdiğimiz raporlara bakacak vaktin olmadı sanırım.
Hepsine değil ne yazık ki.
Clara umutsuzca gülümsedi. Hepsine değil diye tekrarladı. Bilgisayarında şiddet içerikli çok sayıda porno bulduk. Bundan 11 yıllık psikiyatrik tedavinin bütün sorunlarını çözmediği anlamını çıkartabiliriz sanırım. Kapatılmıştı. İlaç tedavisi görüyordu. Ve kaldığı yerden devam etmek için fırsat kolluyordu.
Yuna basitçe bazı insanlar böyledir diye cevapladı. Koruyucu beyaz tulum içindeki uzun boylu bir adli tıp memuru onlara yer açmak için karavandan çıkıp Clara'ya Yuna'nın duymadığı bir şeyler söyledi. Açık kapının önündeki basamak görevi gören tabureye çıktılar. Clara hiç çekinmeden onun her hareketini izliyordu. Bir şey soracaktı da kendini tutuyordu sanki. Mantar karoları korumak için üzerine yarı şeffaf plastik paspas serilmişti. Karavanın zemini ağırlıkları altında gıcırdıyordu. Güneşten ağarmış soluk mavi bankların üzerinde, yakası yıpranmış kollarında kan lekeleri olan kahverengi bir kaban duruyordu.
''Birileri kavgayı duymuş olmalı.'' dedi Clara alçak sesle.
Küçük lavaboyla gaz ocağını örten cam yüzeyin üzeri biyolojik numune tüpleri ve kahve fincanı, bira bardakları, çatal bıçak, diş fırçası ve sigara izmaritleri gibi eşyaların bulunduğu plastik torbalarla doluydu.
Dissinger'in bir ziyaretçisi vardı. Muhtemelen her zamanki planını uygulamayı düşünüyordu ama zaman onu yıpratmıştı. Artık daha zayıf, daha yaşlıydı. Dolayısıyla işler tersine döndü ve tecavüz etmeyi planladığı kişi tarafından tartaklanıp öldürüldü.
Güneş ışığı kirli pencerelerden ve lekeli krem perdelerden içeri süzülürken kopmuş örümcek ağlarının kalıntıları açık kapıdan gelen hava akımıyla titriyordu. Onu iki genç bulmuş, birkaç gün önce onlardan birine içki ikram etmekten mutluluk duyacağını söylemiş.
''Onlarla konuşmak istiyorum.'' dedi Yuna dolaplardan birinin yuvarlak köşesindeki kan lekesine bakarak. ''Çok sarsılmışlar ama o içkiyi içmeye daha erken gelmiş olsalardı eminim bundan çok daha kötüsünü yaşayacaklardı.''
Çift kişilik yatakta kan lekeleri vardı ve yatak başlığındaki okuma lambalarından biri yerinden sökülmüş, kablosu sarkmıştı. Birisi şiltinin üzerinden çekilip sonra geri itilmiş ve kaçmaya çalışırken karavanın bir yanından sürüklenmişti.
''Akrabaları da cenaze töreni düzenlemek için sıraya girmeyince sen gelene kadar onu orada asılı halde bıraktım.'' diye açıkladı Clara ve kapalı banyo kapısını işaret etti.
Teşekkürler.
5. ayrımın sonu. Sayfa 60.